Ayrım 6.
Kendi yeteneklerini en yüce biçimde ortaya koyabilen kim var? Aklını kaçıracak ölçüde korkmayanımız var mı? Anasından babasından nefret etmeyenimiz, erkek kardeşiyle yarışmayanımız var mı? Yaşamının bir döneminde erkek olmaya özenmeyen kız bulunur mu? Kuşkuculuğunda direnen yürekli kişiler içinse her zaman o korkunç direnme sözcüğü kullanılıyor. En çok hasta olanlar onlar. Apaçık ortada. Gerektiğinden fazla savaşıyorlar kendileriyle. Sonra bir geri tepme oldu. Freud'un yapıtlarındaki çelişkiler üzerine kitaplar yazıldı, meslekler oluştu. Bazıları Freud'un çalışmalarının küçücük bir parçası üzerine eğilerek ün sağladılar kendilerine. Örneğin, ölüm isteğini ya da penis kıskançlığını yatsıyarak. Daha gözü pek ya da daha tutkulu olanları ise yapıtların bütünündeki saçmalıklara saldırdılar. Her içkili toplantıda bir sürü eleştirel kuram atılır ortaya. Bazı aydınlar Amerika'daki aydın topluluğunun yok oluşunu ruh çözümlemesinin başlamasına bağlayacak ölçüde ileri gitmişlerdir. Freudçuluğun dinleşmesine karşılık olarak da kocaman bir deneysel davranışçılık okulu behaviorizm kurulmuştur. Deneysel ruh bilimde kendine özgü yan tutmasından zarar görmektedir oysa. Bütün bunlarla birlikte yavaş yavaş Freudçu düşünce de aydınlığa çıkmış, bu düşüncenin en önemli ilkeleri birer birer değişmiştir. Sonunda saldırılacak hiçbir şey kalmamıştır ortada. Ama gene de ölmemiştir Freudçuluk. Ruh çözümleme tedavilerinin etkisiz olduğu kanıtlansa, Freud'un kadın cinselliği konusundaki fikirlerin yanlış olduğu apaçık gösterilmiş olsa da, örneğin Masters ve Johnson'ın çifte orgazm miti, eski görüşler bugün de süre gitmektedir. Doktorlar çalışmalarını bu anlayışla sürdürürler. Her yeni eleştiri dönemi sona erdiğinde, bu eleştiriye girişmekle ulu ataya karşı büyük bir suç işleyen birisi çıkarılır ortaya. Kimse atayı yerinden oynatamaz. Bütün bu yıllardan sonra kralın çıplak olduğunu kabul edememek yalnız yeterince yürekli olamamaktan değil bence. İşlerini yitirme korkusundan değil, doktorların bunu kabul edememeleri. Bu doktorların çoğunu her şeyi eleştirmeye götüren şeyle her şeyi sonuna dek yıkmaktan alıkoyan şey aynı bütünün iki yanı. Sezgisel olarak vicdanları onlara son darbeyi indirmemeleri gerektiğini söylüyor. Freud'un kuramları deneysel olarak doğrulanmamıştır. Klinik uygulamalarda Freudçuluk gerçekten saçma sonuçlar vermiştir. Aslında daha 1913'te ruh çözümlemesinin yerine yeni bir nevroz yaratarak tedavi ettiğini sandığı hastalığın ta kendisi olduğu ortaya çıkmıştır. Ruh tedavisi görenlerin eskisine göre kendileriyle daha çok uğraştıklarını, gerileme, sevdalı aktarımlar ve dert yanmalardan oluşan uzun konuşmalarla dolu, algılayıcı, daha ileri bir nevroz evresine geçtiklerini hepimiz görmüşüzdür. Gene de hepimizde bu tür tedavinin iyileştirici bir yanı olduğu duygusu vardır. Kendilerine pat diye yarar görüyor musunuz ya da değiyor mu bari diye sorulduğunda, tedavi görenlerin altüst olmalarına karşın bu tür tedavi gene de bir yana atılamaz. Freud, koskoca bir kıtanın ve uygarlığın imgelerini boşuna doldurmamıştır. Yüzeyde tutarsız, mantıksız ya da uzak da olsa tedbirli mantıkları, deneyleri ve düzeltmeleriyle izleyicilerinin Freud'unkilerle karşılaştırılacak değerde bir şey söyledikleri görülmez. Freudçuluğun böylesine güçlü, böylesine çürütülmez bir şey olması, Freud'un çağdaş yaşamın can alıcı sorununu, cinselliği yakalamış olmasındandır. 1. Freudçuluğun ve kadın hakları hareketinin ortak kökenleri. Freudçuluk ve kadın hakları hareketi, feminizm, aynı alandan doğmuştur. Freud'un çalışmalarına ilk kadın hakları hareketinin doruğuna ulaştığı sırada başlaması rastlantı değildir. O günlerde kadın hakları hareketinin ne denli önemli olduğunu, bugün tam olarak değerlendiremeyiz biz. D.H. Lawrence'ın Lady Chatterley'in sevgilisinde geçen salon konuşmalarında kadın ve erkek yapısı üzerine söylenenler, yapay üreme olasılığı, cam tüplerde yetiştirilen bebekler, yaratıcı imgelemin yarattığı şeyler değildir. Cinsellik o günlerin en hararetli konusuydu. Lawrence yalnızca kendi görüşlerini de ekleyerek işlemiştir bu konuyu. G.B. Shaw'un malzemesinin de hemen hemen hepsini cinsellik oluşturur. Bir bebek evinde Ibsen'in Nora'sı yalancı bir tip değildir. O tür tartışmalar o günlerde gerçek evliliklerin parçalanmasına yol açıyordu. Henry James'in Bostonlularda kötü tanımladığı kadın hakları savaşçıları, Virginia Woolf'un yıllarıyla gece ve gündüzünde daha sevimli olarak anlattığı kadın hakları savunucuları, gerçek yaşamdan alınmış tiplerdi. Kültür de o zaman ağır basan tutumunu ve ilgelerini yansıtıyordu. Kadın haklarının önemli bir edebiyat konusu olması o zaman canlı bir sorun olmasındandı. Çünkü yazarlar gördüklerini yazıyorlardı. Çevrelerindeki kültürel ortamı anlatıyorlardı. Bu çevrede kadın hakları sorunlarına büyük bir ilgi duyuluyordu. Kadınların özgürlüklerine kavuşması sonucu, yeni fikirlerin etkisiyle uyanık olsun, bu fikirlere karşı umutsuzca savaşmakta olsun, her kadını etkiliyordu. O zaman yapılmış olan eski filmler, kadınların gittikçe büyüyen beraberliğini gösterir, anlaşılmaz davranışlarını yansıtır, cinsel rollerinin korkuyla, çoğu zamanda yıkımla sona eren deneylerden geçişini anlatır. Bu büyük değişiklikten etkilenmeyen kalmadı o zaman. Bütün bunlar yalnız Batı'da yer almıyordu. O sıralarda Rusya'da da aileyi ortadan kaldırma denemesi yapılıyordu. Böylece yüzyılın başında toplumsal ve siyasal düşüncelerde edebiyat ve sanatta cinsellik, evlilik, aile ve kadınların rolü konusunda çok büyük bir fikir mayalanması oluşuyordu. Freudçuluk bu mayalanmanın kültürel ürünlerinden bir tekiydi yalnızca. Freudçulukta kadın hakları hareketi de Batı uygarlığının en baskılı dönemlerinden birine, Victoria çağına tepki olarak doğdu. Bu çağın özelliği aile merkezli, bu yüzden de cinsel açıdan aşırı baskıcı ve gerici olmasıydı. Bu hareketlerin her ikisi de uyanmayı gösteriyordu. Ne var ki Freud, kadın hakları hareketinin düzeltmeyi amaçladığı şeyi yalnızca teşhis eden kişi olarak kaldı. 2. Freudçuluk ve kadın hakları hareketi aynı şeyden oluşur. Freud'un başarısı cinselliği yeniden bulması oldu. Freud, cinselliği yaşamın baş gücü olarak gördü. Bu libidonun çocukta düzenlenişi bireyin ruhsal yapısını belirliyordu. Bu da üstelik tarihsel türlerin ruhsal yapısını yeniden yaratıyordu. Freud, zamanın uygarlığına uyum sağlayabilmek için cinsel yaratığın çocuklukta bir baskı sürecinden geçirilmesi gerektiğini buldu. Her birey bu baskı sürecinden geçiyordu. Ama bazıları daha başarısızdı. Daha büyük psikoz ya da daha küçük nevroz uyumsuzluklar gösteriyordu. Bu uyumsuzluklarda çoğu zaman bireyi tümüyle felce uğratacak ağırlıktaydı. Freud'un bu uyumsuzluklar için önerdiği çare pek etkili değildi. Aslında o kişiye zarar veriyordu. Hastalık idinin huzursuzluk yaratan isteklerini bilmeden bastırması yerine, felce yol açan bastırmaları yüzeye çıkarıp bilinçli olarak hastaya kabul ettirerek, açıkça gözden geçirme süreci içinde bunları bilinçli olarak yatsıması bekleniyordu. Bu tedavi sürecine bir ruh çözümleyicinin yardımıyla aktarma yoluyla giriliyor ve tedavide ruh çözümleyici kişi, bastırma sonunda doğan nevrozun temelinde yatan ilk güçlü kişinin yerine geçiyordu. Din yoluyla iyileştirme ya da hipnoz gibi, nitekim Freud bunları bütün bütün incelemiş ve çok etkisinde kalmıştır. Aktarma sürecine akıl yoluyla değil, duygusal bağlanma yoluyla giriliyordu. Hasta çözümleyicisine aşık oluyordu. Sorun, tedavi ilişkisinin oluşturduğu boş alana yansıtılıyor, hasta hastalığını o alanda yaşayıp bitiriyor ve iyileşiyordu. Oysa asıl sorunu çözmüyordu bu. Bir dipnot. R.P. Knight, American Journal of Psychiatry'de 1941 yayımlanan Ruh Çözümleme Tedavisinin Sonuçlarının Değerlendirilmesi adlı yazısında, ruh çözümlemesinin incelediği hastaların %56.7'sinde başarısızlıkla, ancak %43.3'ünde başarıyla sonuçlandığını belirtiyor. Demek ki ruh çözümlemesi başarıdan çok başarısızlıkla sonuçlanıyor. 1952'de başka bir incelemede, Ising, ruh çözümlemesinden geçen hastalarda %44'lük bir iyileşme oranı görüldüğünü yazıyor. Tedavi görmeyenlerde ise iyileşme oranı %72. Başka bazı incelemelerden de Baron Delury 1955, Virgin 1963, Cartwright ve Vogel 1960, Truax 1963, Powers ve Whitmer 1951. Bu olumsuz sonuçlar doğrulanıyor. Çünkü Freud, salt bilimin geleneğine uygun olarak ruhsal oluşumları, toplumsal bağlamlarını hiç dikkate almadan gözlemiştir. Kendisinin ruhsal yapısını ve kültürel ön yargılarını düşünürsek, Freud eski okulun küçük bir despotuydu. Ona göre bazı cinsel doğruları kabul etmek zordu. Böylesi bir incelemeyi yaşamını dolduran çalışmalara katması pek beklenemezdi. Bu beklenmedik yolu izleyen kişilerden biri Wilhelm Reich'tir. Sonra nasıl Marx, sibernetiğin gelecekteki gelişmesini hesaba katamadıysa, o zamanlar Freud da bugünkü akılları durduran teknolojik bilgi birikimini kullanamazdı. Freud'u kişisel olarak suçlayıp suçlayamayacağımızı bir yana bırakalım, toplumu incelemeye girişememesi, Freud'un kuramı çevresinde gelişen disiplinlerde büyük ölçüde karışıklığa yol açmıştır. Freud'un temelde yatan bu çelişkiyi, bir sorunun kendisini yaratan çevre içinde çözümlenmesini uygulamaya kalkışınca, çözülemez sorunlarla karşı karşıya kalan izleyicileri, Freud'un kuramının bir yanını bırakıp öteki yanına saldırmaya başladılar. Sonunda da işin içinden çıkamayıp her şeyi bir yana bıraktılar. Bu fikirlerin değerli bir yanı var mıydı? Bunlardan bazılarını köktenci kadın hakları açısından bir kez daha inceleyelim. İnanıyorum ki Freud gerçek olan bir şeyden söz ediyordu. Ne var ki fikirleri aynı ile alındığında saçmalaştı. Çünkü Freud'un dehası bilimsel olmaktan çok şiirseldi. Fikirleri de gerçek doğrular olarak değil, mecaz olarak değerliydi. Bu ışık altında önce Oidipus kompleksini inceleyelim. 2. Dipnot. Erkek çocuğu kız çocuktan önce ele alıyorsam, bu Freud'un aslında tümüyle kültürümüzün erkek çocuğu öne almasındandır. Freud'u doğru dürüst eleştirebilmek için bile onun yapıtlarında ortaya konan öncelik sırasını izlemek zorundayız. Sonra Freud'un kendisinin de kabul ettiği gibi Oidipus kompleksinin kültürel önemi Elektra kompleksinden daha büyüktür. Şunu göstermeye çalışacağım. Oidipus kompleksi ruhsal açıdan daha büyük yıkımlara yol açıyor. Çünkü erkeklerin egemen olduğu bir kültürde erkek ruhunun zedelenmesinin etkileri çok daha zararlı oluyor. Bu Freud'un kuramının köşe taşlarındandır. Buna göre erkek çocuk annesine cinsel olarak sahip olmak, babasını öldürmek ister. Kendisi onu bu isteğini bastırmaya zorlayan babası tarafından hadım edileceğinden korkar. Freud son kitabında şunu yazmıştır. Ruh özümlemesinin bastırılmış Oidipus kompleksini bulmaktan başka bir başarısı yoksa, şunu söylemek gözü pekliğini görüyorum kendimde. Yalnız bu buluş bile ruh çözümlemesinin insanlığın en değerli kazançları arasında sayılmasına yetecektir. Bunu Andrew Salter'ın The Case of Against Psychoanalysis ile ruh çözümlemesine karşı savunma karşılaştıralım. Freud'u çok sevenler bile Oidipus kompleksinde yatan çelişkileri biraz akıl karıştırıcı buluyor. Oidipus kompleksiyle ilgili olarak psikiyatri sözlüğü şunları yazıyor. Oidipus kompleksinin ne olacağı açıkça anlaşılmış değildir daha. Öyle sanıyorum ki Oidipus kompleksinin geleceğinden kesinlikle söz edilemez. Oidipus kompleksinin geleceği alşimi, frenoloji ve el falının geleceğiyle aynıdır. Oidipus kompleksi de kayıplara karışacaktır. Toplumsal bağlamı, kompleksi yaratan nedeni değişmez sayan bir kuramda yatan çelişkilerle başı derttedir Salter'ın da. Freud'un Oidipus kompleksinin normal olarak yok olması konusundaki görüşleri, mantıksal eleştirel bir tutarsızlık gösterir. Oidipus kompleksinin yok olması, hadım edilme korkusuyla sağlanıyorsa, o zaman normalliğin de erkek çocuğun duyduğu korku ve gördüğü baskının sonucu olarak sağlanması gerekmez mi? Akıl sağlığının baskıyla kazanılması da en temel Freud öğretileriyle apaçık bir çelişki içinde değil midir? Sözcüklerin altını ben çizdim. Oidipus kompleksinin anlamlı olabileceği tek bağlamın egemenlik ortamı olduğunu söylemek istiyorum. Freud'un bu kompleksi, ataerkil toplumdaki çekirdek ailede yetişen normal bireylerde görülen bir kompleks olarak gördüğünü, ataerkil toplumunda biyolojik ailenin yapısında var olan eşitsizliklerin en kötü yanlarını daha da azdıran bir toplumsal düzen olduğunu unutmamamız gerekir. Erkeklerin daha az egemen oldukları toplumlarda, Oidipus kompleksinin etkilerinin azaldığını gösteren bazı kanıtlar vardır. Ataerkilliğin zayıflaması da birçok kültürel değişimlere yol açar. Bu değişimleri yaratan şey, ataerkil düzendeki bu gevşemedir. Oidipus kompleksinin böylesine belirgin bir biçimde ortaya çıktığı ataerkil çekirdek aileye bir bakalım. Bu tür prototip ailede ekmek parasını erkek kazanır. Ailenin öteki üyeleri bu yüzden ona bağımlıdırlar. Erkek, hizmetlerine karşılık karısına bakar. Bu hizmetler ev işleri, cinsel ilişki ve çocuk doğurmadır. Kadının erkeğe doğurduğu çocuklar kendisinden daha da bağımlıdırlar. Çocuklar yasal olarak babanın malıdırlar. KHH'nin ilk yıllardaki çalışmalarından birisi boşanmadan sonra çocukların analarının elinden alınmasını engellemekti. Çocukları beslemek, eğitmek, İçinde yaşadıkları toplumun ait oldukları sınıfında yerlerini alacak bir biçimde kalıplamak babanın görevidir. Bunlara karşılık baba, çocuklarından çoğu zaman ölümsüzlük sandığı şeyin adının ve mülkünün sürdürülmesini bekler. Çocuklar üzerinde babanın tam hakkı vardır. İyi yürekli bir baba efendi değilse işler kötüdür o zaman. Çocuklar büyümedikçe babanın kıskacından kurtulamazlar. Büyüdükleri zamansa ruhsal kalıplanma işlemi tamamlanmıştır. Çocuklar da artık babanın yaptıklarını tekrarlamaya hazırdırlar. Çekirdek ailenin daha yeni biçimlerinde bu temel ilişkiler tanınmayacak ölçüde belirsizleşmiş de olsa aynı bağımlılıklar üçgeni tekrarlanmaktadır. Baba, ana, oğul. Çünkü kadın erkekle aynı öğrenim düzeyinde olsa, çalışsa bile Freud'un zamanında KHH'nin güçlükle sağladığı ilerlemelere dek kadınların öğrenim görmediklerini, iş bulamadıklarını hatırlamamız gerekir. İş pazarındaki eşitsizlik yüzünden kocası kadar para kazanamaz. Kadının kocasıyla aynı parayı kazandığı evliliklerin ise vay haline. Bütün bunların gerçekleştiğini varsaysak bile, kadın çocuk doğurduğu zaman ve bebeğe bakarken gene çalışamayacak duruma gelir. Hem çocukları hem de kadınları bütünüyle bağımsız kılmak, yalnız ataerkil çekirdek ailenin değil, biyolojik ailenin ortadan kaldırılmasını gerektirir. Demek ki normal çocuğun içinde büyüdüğü baskılı ortam budur. Çocuk, ta baştan bu egemenlik sıralanışına karşı duyarlı olarak yetişir. Bedensel, ekonomik ve duygusal olarak her bakımdan bütünüyle ana babasına bağımlı olduğunu, bu yüzden de kim olurlarsa olsunlar, bütünüyle onların insafına kalmış olduğunu bilir. Ne var ki çocuk, bir iki kişi arasında kesinlikle annesini yeğleyecektir. Annesi, baskı altında olması açısından ona benzer. Çocuk, hem anne hem de baba tarafından ezilirken, anne hiç değilse birisi tarafından ezilmektedir. Çocuğun görebildiği kadarıyla tüm denetim babadadır. Hele baban işten bir dönsün, öyle temiz bir dayak yiyeceksin ki. Çocuk o zaman annesinin yetkiyle çaresizlik arasında bir yerde olduğunu sezer. Annesi bir haksızlık etmeye kalkarsa babasına sığınacaktır. Ama babası döverse annesinin ona yakınlıktan başka vereceği bir şey yoktur. Annesi haksızlıklara karşı duyarlı biri ise çocuğu kurtarmak için ağlayıp sızlayabilir. Ama o yaşta bir çocuk da ağlayıp sızlar zaten. Sonra gözyaşlarının kaba kuvvete karşı gelemeyeceğini anlamıştır. Gözyaşlarının etkisi sınırlıdır. Birçok değişken şeye, o gün işlerin kötü gitmesine bağlıdır. Oysa fiziksel kaba kuvvet ya da dayakla tehdit edilme gerçek şeylerdir. Geleneksel ailede anne baba arasında bir kutuplaşma vardır. Anneden çocuğu kendini adarcasına giderek koşula bağlı olmadan sevmesi beklenir. Oysa baba bebekle onun bakımıyla hemen hemen hiç ilgilenmez. Daha sonra da oğul büyüdüğünde onu bazı koşullara bağlı olarak yaptıklarına ve başardıklarına karşılık sever. Sevme sanatında Erich Fromm şöyle der. Anne sevgisinden daha önce söz ettik. Anne sevgisi yapısı gereği koşulsuzdur. Anne yeni doğan çocuğu yavrusu olduğu için sever. Çocuk özel bir koşulu yerine getirdiği ya da onun belli bir umudunu gerçekleştirdiği için değil. Babaya olan bağlılıksa çok başkadır. Anne içinden çıktığımız yuvadır, doğadır, topraktır, okyanustur. Baba böylesi doğal bir yuvayı göstermez. Yaşamının ilk yıllarında babanın çocukla çok az ilişkisi vardır. Bu ilk dönemde babanın çocuğun yaşamındaki yeri annesininkiyle karşılaştırılamaz. Baba doğal dünyayı göstermez ama onun yerine insan varoluşunun öteki kutbunu temsil eder. Düşüncelerin dünyasını, insanın yaptığı şeylerin, yasaların, düzenin, disiplinin, gezip dolaşmanın, serüvenlerin dünyasını yansıtır. Çocuğa her şeyi öğreten, ona dünyaya açılan yolu gösteren babadır. Baba sevgisi koşula bağlı sevgidir. Bu sevginin ilkesi, seni, umutlarımı gerçekleştirdiğin, görevini yaptığın, bana benzediğin için seviyorumdur. Ruh sağlığının temeli ve sonunda olgunluğa erişebilmenin nedeni, bu anne merkezli bağlılıktan baba merkezli bağlılığa geçişte ve sonunda bunların birleştirilmesinde yatar.